Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Pour Your Heart Into It. Howard Schultz'un Dory Jones Young ile kaleme aldı. Starbucks'ın küçük bir çekirdek kahve satıcısından uluslararası bir kahve zincirine dönüşümünü anlatan iş dünyası anısıdır. Kitap, Mingü Müdürü'nün Nintel yılına kadar uzanan döneme odaklanır ve şirketin sonraki bütün tarihini kapsama iddiası taşımaz. Schultz, Brooklyn'deki mütevazı geçmişinden Starbucks'a katılışına, İtalya gezisinin etkisinden kendi girişimini kurmasına ve sonunda Starbucks markasını devralmasına kadar kişisel deneyimlerini şirket kararlarıyla birlikte ele alır. Temel amaç, sadece büyümenin nasıl gerçekleştiğini göstermek değildir. Yazar, ürün kalitesi, çalışanlara yaklaşım, mağaza atmosferi ve müşteri güveni arasında kurduğu ilişkiyi de savunur. Bu nedenle eser, teknik bir yönetim ders kitabından çok, bir markanın kuruluş mantığını içeriden açıklayan bir girişimcilik anlatısıdır. Kahvenin gündelik bir ürün olmaktan çıkarılıp sosyal bir deneyime dönüştürülmesi kitabın en ayırt edici eksenidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak İtalyan espresso barlarından üçüncü mekan fikrine, kitabın merkezindeki fikir, Starbucks'ın yalnızca kahve satan bir işletme olmaması gerektiğidir. Schultz, İtalya'daki espresso barlarında kahvenin hızlı tüketilen bir içecekten fazlası olduğunu görür. İnsanların ayakta sohbet ettiği, çalışanların müdavimlerini tanıdığı ve mahallenin günlük ritmine katılan mekanlar dikkatini çeker. Bu gözlem, ev ile iş arasındaki üçüncü mekan anlayışına dönüşür. Amaç, müşterinin sadece ürünü alıp ayrılması değil, mağazada tekrar gelmek isteyeceği tutarlı bir ortam bulmasıdır. Türkiye'deki geleneksel kahvehanelerin toplumsal buluşma işlevi düşünüldüğünde, bu yaklaşımın kahveden çok mekanın taşıdığı ilişki değerine dayandığı daha kolay anlaşılır. Schultz'un yeniliği, İtalyan modelini aynen kopyalamak değil, onu Amerikan şehir yaşamına ve ölçeklenebilir perakendeye uyarlamaktır. Bunun için espresso içecekleri, bar tezgahı, müzik, oturma düzeni ve çalışanların müşteriyle kurduğu temas aynı deneyimin parçaları haline gelir. Kitap, fiziksel atmosferin tek başına yeterli olmadığını da gösterir. Deneyimin her şubede tanınabilir olması gerekir. Bu yüzden üçüncü mekan fikri, dekorasyon tercihi değil, marka vaadini günlük operasyonlara bağlayan bir iş modelidir. İkinci olarak, kaliteden ödün vermemek marka güveninin maliyetidir. Schultz, Starbucks'ın büyümesini açıklarken en sık kahvenin niteliğine geri döner. Şirketin koyu kavrulmuş, güçlü aromalı kahveye bağlılığı, başlangıçta geniş kitlelerin alıştığı damak tadından farklı bir konum yaratmıştır. Bu tercih, ürünü sıradanlaştırmak yerine belirgin bir kimlik oluşturmayı hedefler. Kitabın önemli savı şudur, kalite yalnızca reklamla ilan edilen bir özellik değil, zor dönemlerde de korunan bir karardır. Kahve çekirdeği fiyatlarının keskin biçimde yükseldiği dönemde daha ucuz çekirdeklere yönelme baskısı oluşur. Schultz'un anlattığı yaklaşım, fincandaki standardı düşürmek yerine maliyetleri başka alanlarda yönetmeye çalışmaktır. Böylece kısa vadeli marj ile uzun vadeli güven arasındaki gerilim görünür hale gelir. Bu karar her şirket için aynı biçimde uygulanacak evrensel bir reçete değildir. Ancak kitap, müşterinin düzenli olarak deneyimlediği temel unsurda tasarruf yapmanın marka vaadini zedeleyebileceğini açık biçimde ortaya koyar. Starbucks örneğinde ürün kalitesi tedarik, kavurma, hazırlama ve mağaza çalışanının uygulamasıyla korunur. Dolayısıyla kalite kontrolü yalnızca satın alma departmanının görevi değildir. Markanın fiyatını savunabilmesi ve müşterinin tekrar gelmesi, bu zincirin her halkasının aynı standardı taşımasına bağlıdır. Üçüncü olarak, hızlı büyürken kültürü koruma ve çalışanları ortak sayma, kitap, mağaza sayısının artmasını doğrudan başarı saymaz. Schultz için asıl sorun, büyüme sırasında ilk yıllardaki tutku, güven ve hizmet anlayışının kaybolmamasıdır. Birkaç mağazanın sahibiyken doğrudan ilişkilerle sürdürülebilen kültür, yüzlerce mağazada sistemler, eğitim ve liderlik yoluyla yeniden kurulmak zorundadır. Bu nedenle Starbucks anlatısında çalışanlar sadece ücret karşılığı görev yapan personel olarak değil, müşterinin markayla günlük temasını belirleyen ortaklar olarak ele alınır. Şirketin çalışanlara sağlık yardımları ve hisse sahipliği gibi imkanlar sunması bu yaklaşımın somut tarafıdır. Schultz, bu tercihleri yalnızca iyi niyet göstergesi olarak değil, hizmet kalitesi ve bağlılıkla ilişkili bir yatırım olarak sunar. Yine de kitap, bu modelin gerilimsiz olduğunu iddia etmez. halka açık bir şirket haline gelmek, yatırımcıların kısa vadeli beklentileriyle kültürel öncelikleri karşı karşıya getirebilir. Bu noktada yönetimin görevi, değerleri duvar yazısı olmaktan çıkarıp işe alım, eğitim, mağaza yönetimi ve karar alma süreçlerine yerleştirmektir. Kitabın pratik dersi, kültürün kendiliğinden büyümeyeceğidir. Liderin tanımladığı ilkeler, yeni yöneticiler ve yeni mağazalar aracılığıyla sürekli aktarılmazsa, genişleme markanın müşteriye verdiği sözü aşındırabilir. Dördüncü olarak, kurucunun sınırlarını bilmesi ve tamamlayıcı ekip kurması, Schultz'un anlatısı. Tek bir kişinin kusursuz öngörüsüyle ilerleyen bir başarı hikayesi değildir. Kendi güçlü yanının vizyon oluşturmak. Ürüne ve müşteri deneyimine odaklanmak olduğunu kabul ederken, finans, operasyon. İnsan yönetimi ve büyüyen ağın lojistiği gibi alanlarda daha yetkin isimlere ihtiyaç duyduğunu da vurgular. Bu yaklaşım özellikle girişimciler için önemlidir. Kurucu, fikrin sahibi olduğu için her konuda en doğru kararı vereceğini varsayarsa, şirketin karmaşıklığı arttıkça dar boğaz yaratabilir. Starbucks'ın genişlemesi, mağaza açma temposu, sermaye bulma, tedarik sürekliliği ve yönetici yetiştirme gibi birbirine bağlı konuları gerektirir. Bunlar kişisel karizma ile çözülecek meseleler değildir. Kitapta öne çıkan mekanizma, vizyon ile uygulama disiplininin farklı yetenekler isteyebileceğidir. Schultz'un ilk Starbucks yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık da bu açıdan öğreticidir. Espresso barı fikri mevcut kurucuların öncelikleriyle örtüşmeyince kendi girişimi Il Giornale kurar ve daha sonra Starbucks'ı satın alır. Buradaki ders, her itirazın kötü niyet sayılmaması gerektiğidir. Farklı stratejik varsayımlar ayrışmayı gerektirebilir. Ancak sonraki aşamada başarılı olmak için kurucu iradesinin kurumsal uzmanlık ve açık sorumluluk paylaşımıyla dengelenmesi gerekir. Son olarak, Frappuccino örneğinde yenilik, ana deneyimi genişletme aracı, Starbucks'ın ilk başarısı sıcak espresso içecekleri ve kahve kültürüyle ilişkilendirilse de kitap, şirketin değişen müşteri beklentilerine kapalı kalmadığını anlatır. Frappuccino'nun yaygınlaşması, bu esnekliğin en bilinen örneğidir. Başlangıçtaki kahve kimliğiyle tam uyumlu görünmeyen soğuk, karışık bir içeceğin kabul edilmesi, yeniliğin bazen yerleşik varsayımları sorgulamak gerektirdiğini gösterir. Bununla birlikte Schultz'un çerçevesinde yenilik, rastgele ürün çoğaltmak anlamına gelmez. Yeni ürünün mağazaya daha fazla insan çekmesi, farklı zamanlarda tüketim fırsatı yaratması ve müşterinin genel deneyimini geliştirmesi beklenir. Yiyecek seçeneklerine yatırım yapılması da aynı mantığa bağlanır. Kahve merkezi korunsa bile, müşterinin mağazada kalma ve tekrar ziyaret etme nedenleri genişletilir. Bu yaklaşımın önemli tarafı, inovasyonu laboratuvar başarısından operasyonel uygulamaya taşımaktır. Bir ürünün yüzlerce mağazada aynı hızla, aynı görünümle ve yeterli kalitede sunulması gerekir. Aksi halde yenilik marka standardını güçlendirmek yerine karmaşa yaratabilir. Kitap bu nedenle yeniliği, köklü kimliği terk etmek olarak değil, temel vaadi korurken müşteri davranışındaki değişimlere cevap vermek olarak konumlandırır. Büyüyen bir perakende markası için esas mesele, yeni fikrin heyecanı ile günlük uygulamanın güvenilirliği arasındaki dengeyi kurmaktır. Sonuç olarak, Poyo Heart Intuit, özellikle girişimciler, perakende ve hizmet sektörü yöneticileri, marka stratejisiyle ilgilenenler ve Starbucks'ın erken dönemini anlamak isteyen okurlar için yararlıdır. Okur, şirketin hangi finansal tekniklerle büyüdüğüne dair ayrıntılı bir başvuru kitabı bulmayı beklememelidir. Eserin pratik değeri, ürün, mekan, çalışan ve müşteri ilişkilerinin tek bir marka deneyiminde nasıl birleşebildiğini göstermesidir. Kaliteden ödün vermeme, büyüme sırasında kültürü koruma, yetkin ekip kurma ve müşteri alışkanlıklarındaki değişime uyum sağlama gibi ilkeler anlatılan olaylar üzerinden somutlaşır. Bu ilkeler her işletmeye doğrudan kopyalanamaz. Çünkü Starbucks'ın sermaye gücü, dönemi ve pazar koşulları kendine özgüdür. Buna rağmen kitap, yöneticileri kendi temel vaatlerini ve bu vaadi koruyan operasyonları daha dikkatli düşünmeye yöneltir. Benzer şirket biyografilerinden farkı, markayı sadece satış, şube sayısı ya da kurucunun kişisel azmi üzerinden açıklamamasıdır. Schultz, kahvenin niteliğiyle çalışan deneyimi, mağaza atmosferi ve toplumsal duruş arasında bağ kurmaya çalışır. Bu durum esere güçlü bir kurucu bakışı kazandırır, ancak aynı zamanda anlatının Starbucks kültürünü savunan bir yönü olduğu da akılda tutulmalıdır. Yine de şirketin 1997'ye kadarki dönüşümünü kararların ardındaki değerlerle birlikte aktarması bakımından, girişimcilik anıları içinde ayırt edici ve öğretici bir metindir. Destek olmak isterseniz Howard Schultz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.